Ayrım 25 sayfa 208. Gerisi daha kolay olmuştu. Polis otomobilinde kendi bitkinliğine yenik düşmesi yetmişti. Sorgucular soru sordukları kadar cevap da bulmuşlar. Üç katilin genç kadına saldırdıktan sonra birbirlerini öldürdükleri sonucuna varmışlardı. İlginçtir, Dayan'ı saldıranın hedefi olarak düşünmemişlerdi hiç. Dayan fazla ısrar etmemişti. Yine de polislerin katillerin kimliğini bildiğini hissetmişti. Vincent LePoint kliniğindeki nöbetçi doktor içini rahatlatmıştı. Dayan'ın sadece yara ve çürükleri vardı. Sol bileğindeki sızı da basit bir burkulmaydı. Önemli olan yaraları kendi takıntılarıyla ilgiliydi. Altın halkası burnunu kıkırdağa kadar yırtmıştı. Göbek deliğine kaynamış olana, perçine gelince onu çıkarmak için lokal anestezi ve yarım saatlik cerrahi müdahale gerekmişti. Dayan'a sakinleştirici ilaçlar verip bu odaya getirmişlerdi. Hemen uykuya dalmıştı ama şimdi ağrı kesicilerin de etkisiyle hiçbir sızı duymaksızın boşlukta süzülüyormuş gibi geliyordu ona. İçinde sadece inanılmaz aydınlıkta güçlü bir zihin açıklığı vardı. Bildiklerinin listesini çıkarmasına yardımcı olan bir zihin açıklığı. Brunner Vakfı'nın kurucusu, ünlü seyyah seven ve parapsikoloji uzmanı Francis Brunner, 22 Eylül 1999 günü suç ortaklarıyla birlikte Paris çevre yolu üzerinde bir cinayet planlamış, Lucien'i öldürmeye çalışmıştı. Die Charlie Çocuk Hastanesi'nin baş anestezi uzmanı Rolf Van Keen, 5 Ekim 1999'da çocuğa gizli bir müdahalede bulunmuş, akupunktur yöntemlerinden yararlanarak onu kurtarmaya çalışmıştı. Her iki adam da Lucien hakkında Dayan'ın bilmediği bir gerçeği biliyordu. Belki de birinin onu ortadan kaldırmasını, ötekinin de tam tersini Lucien'i kurtarmasını Dayan, çocuğun gerçek gücüyle ilgili bir şeydi bu. Neydi bu güç? Dayan cevapsız soruyu bir kenara bıraktı. En son öğrendiğinin belki de en korkunç olanının üzerinde durdu. Bu işte bir katil daha vardı. 5 Ekim 1999 gecesi Necker Hastanesi'nin mutfağında Rolf Van Keen'in kalbini parçalayan adam. Aynı uygulamayı 12 Ekim 1999 günü muhtemelen Dayan'ın müzeye gelişinden birkaç saat önce Francis Brunner'e yapan adam. Kapının kilidi yuvasından tıkırdadı. Odaya gün ışığı harlelenmiş iki polis memuru girdi. Peşlerinden de yüksek bir gölge. Dayan gözlüğüne sarıldı. Siyah kazağı, demir yongası saçları tanıdı. Patrick Langlois. Her zamankinden daha somurtkan görünüyordu. Dayan'ın şiş yüzünü görünce hayranlıkla ıslık çaldı, sonra tehdit etti. Bu saçmalıklara bir son vermenizin zamanı gelmedi mi hala? 36. Kısım. Otomobile binince Dayan'ın ilk işi güneşliği indirmek, aynada yüzünü incelemek oldu. Mavimsi bir çürük sol şakağından başlıyor, çenesine kadar iniyordu. Aynı taraftaki yanak şişmeye başlamıştı. Yine de yüzünün kemikli görüntüsünü değiştirememişti. Sol gözünün kanlanmış akı genç kadına tuhaf bir Van kedisi görünümü veriyordu. Burnundaki yaraya gelince iplikler ve kabuklar kan dindirici bir sargıyla örtülüydü. Daha kötüsü de olabilirdi. Langlois tek kelime etmeksizin motoru çalıştırdı ve sabah trafiğine daldı. Daha önce kliniğin bekleme salonunda Dayan'ı tedbirsizliği ve tek başına hareket etme tutkusu yüzünden fırçalamayı ihmal etmemişti. Dayan komiserin aynı konuya dönmeyeceğini umuyordu. Başındaki dayanılmaz ağrı yeni bir azarı kaldıramayacaktı. Ne var ki ilk kırmızı ışıkta Langlois koyu kahverengi dosyasından bir tomar kağıt çıkarıp genç kadını kucağına bıraktı. Şunları bir okuyun. Dayan bakışlarını indirmedi bile. Birkaç dakika sonra komiser gözlerini yoldan ayırmadan sordu. Şimdi de ne var? Dayan hala yola bakıyordu. Arabadayken okuyamam. Midemi bulandırıyor. Langlois homurdandı. Dayan'ın kaprislerinden bıkmışa benziyordu. Tamam diyerek içini çekti. Ben anlatırım. Bu dosya şu sizin robot portre ile ilgili. Francis Brunner, asıl adı Philip Thomas. Brunner sahte bir at. Casuslarla sık sıkça rastlanır. Casuslarda mı? Langros gözlerini yoldan ayırmadan boğazını temizledi. Bu portreyi trombinokoskopa verdiğimizde hemen DST'den, ülke gözetim yönetiminden bir cevap aldık. Francis Brunner, Philip Thomas 1968'de fişlenmiş. O dönemde Nanterre Psikoloji Fakültesinde profesörmüş. Daha 30'larında olmasına rağmen bir dahi, Carl Gustav Jung uzmanı. Aslında adını hatırlamam gerekirdi. Parantez, özür diler gibi bir tebessüm. Benim bir Jung dönemim oldu. Neyse, başlangıçta zengin aile çocuğu olan Thomas 1968'de barikatlardaki en önemli komünist kışkırtıcıların biri oluyor. Dayan işaret parmağını uzatmış duran yeşil parkalı adamı hatırladı. Çevre yolunun çalılıkları arasında yağmurun dövdüğü yüzü langöz devam ediyordu. Adam 1969'da kayboluyor. Aslında devrimin başarısızlığa uğramasıyla umudu kırılınca doğuya geçmeye karar veriyor. Ne? Sizin entel demir perdeyi geçiyor. Halkın davasının zafere ulaştığı ülkeye, SSCB'ye yerleşiyor. De Galule, Fransa'nın en büyük ticaret avukatlarından biri olan babasının bu haberi alınca ne dediğini bilmek isterdim doğrusu. Sonra orada neler yaptığı pek bilinmiyor. Yine de bizi ilgilendiren bölgelerde, özellikle de Moğolistan Halk Cumhuriyeti'nde dolaştığı kesin. Otomobil sol şeritten 13 numaralı devlet yolunda ilerliyordu. Güneş havaya kırmızı bir sis salan kızılımsı ağaçların tepesini yıkıyordu. Dayan dalgın dalgın parkların parmaklıklarına, geniş konaklara, yeşilliklere boğulmuş açık renkli binalara bakıyordu. Önceki günkü macerasının kesinliğini ve gerçeğini bulamıyordu artık. Polis komiseri devam ediyordu. 1974 yılında büyük dönüş Thomas Moskova'da. Fransız Büyükelçiliği'nin kapısını çalıyor. Sovyet sistemi onu yok etmiş. Fransız hükümetinin onu yeniden kabul etmesi için yalvarıyor. O dönemde her şey mümkün. Kısacası 5 yıl önce doğuya geçen bu dönek kendi ülkesinden siyasi sığınma hakkı istiyor. Langius bir eliyle direksiyonu tutarken diğeriyle de önemli bir kanıtmış gibi dosyayı kaldırdı. Yemin ederim ki bütün bunlar doğru. Sonra... Her şey daha sonra karışıyor. Bilin bakalım 1977'de Thomas nereye de görüyoruz? Fransız ordusunda sivil danışman olarak hangi alanda? Langeus gülümsedi. Psikolog olarak orduların havacılık tıbbında uzmanlaşmış bir kurumunda çalışıyor. Aslında bu kurum Fransa'dan siyasi sığınma hakkı isteyen komünist ayrılıkçıların karşılanıp sorgulandığı bir bölüm. Dayan durumundaki değişikliği kavramaya başlıyordu. Komünist sığınmacıları sorgulayanlarının Thomas olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Kesinlikle Rusça konuşuyor, SSCB'yi iyi biliyor. Onların samimiyetini ve güvenilirliğini Thomas'tan iyi kim bilebilir? Aslına bakarsanız Thomas'ın pek seçme hakkı olmadığını düşünüyorum. Böylece Fransız hükümetine borcunu ödemiş oluyor çünkü. Langeus birkaç saniye duralayıp soluklandı. Sonra öyküsünü tamamladı. 80'li yıllarda Batı ile Doğu arasındaki gerginlik azalıyor. Artık Glasnost'un ve Perestroika'nın dönemi gelmiştir. Askeri yetkililer Thomas'ın dizginlerini bırakıyor, özgürlüğüne kavuşuyor. Daha elisinde bile değil. Ailesinden inanılmaz bir miras kalıyor. Eğitim hayatına dönmüyor artık. Onun yerine ustaların elinden çıkmış tablolar toparlamayı tercih ediyor. Bir de kendi vakfını kurup, örneğin şu sıralar Mondrian gibi geçici sergiler düzenlemeyi. Thomas artık döneklik geçmişini gizlemeye çalışmıyor. Tam tersine Sibirya'da gezdiği bölgeler ve karşılaştığı halklar üzerine konferanslar veren ender Avrupalılardan biri oluyor. Bu halkların içinde oğlunuzun da geldiği Tisevenler de var. Dayan düşündü. Bütün bu bilgiler kafasının içinde dönüp duruyordu. İsimler, olaylar, roller. her parça bir araya geliyor, gerçek bir mantık oluşturuyordu. Sonunda sordu, ya siz, siz bütün bunlardan ne çıkarıyorsunuz? Langöz omuzlarını silkti. Ben başlangıçtaki teorimi savunuyorum. Soğuk savaştan kalma bir hikaye, bir hesaplaşma ya da bilimsel casusluk. Hele o nükleer laboratuvar konusunda daha fazla eğildikçe inancım giderek pekişiyor. Tokamak mı? Evet. Eğer yanlış anlamadıysam nükleer füzyon henüz tümüyle geliştirilmiş bir teknoloji değil ama çok parlak bir fikir. Bu yöntem nükleer enerjinin geleceğini oluşturuyor. Neden? Çünkü şimdiki santrallar uranyum kullanıyor. Uranyum da kısıtlı bir ham madde. Oysa füzyon deniz suyundan elde edilmiş maddeler kullanıyor. Diğer bir deyişle sınırsız bir ham madde. E'si inanılmaz rakamlardan, dünya çıkarlarından söz ediyoruz. Bana kalırsa bu işte her şey tokamakın sırrının çevresinde dönüyor. Van Keen orada çalıştı. Thomas'ın Moğolistan'da gezdiği sıralarda oradan geçtiği kesin. Bir de TK-17 patronunun Eigen Talik'inde 1978'de batıya sığındığını öğrendim. Thomas'ın yardımıyla Fransa'ya yerleşmiş. Bu kadarı benim için fazla karışık. Bu kadarı herkes için fazla karışık. Ama kesin olan bir şey var. Hepsi burada. Kim hepsi? Nükleer laboratuvarın eski çalışanları. Fransa'da ya da Avrupa'da. Eigen Talik hakkında bir araştırma başlattım. 80'li yıllarda. Fransa'da kurulan ilk deneyimli füzyon merkezinde çalışmış. Şimdi artık emekli. Onu bir an evvel bulmam gerek. Yoksa bir yerlerde kalbi parçalanmış cesediyle karşılaşırsam şaşmayacağım. Ama insanları öldürmek neden? Hem üstelik neden bu yöntemle? Hiç fikrim yok. Ama bildiğim bir şey var. Geçmiş su yüzüne çıkıyor. Sadece cinayetlere neden olan bir geçmiş değil. Eski bilim adamlarını oraya dönmeye zorlayan bir geçmiş. Dayan şaşkınlığını gizlemedi. Langöz başka bir fotokopi sayfası kaldırdı. Bu notlarda Thomas'ın evinde bulduk. Moskova ve Moğolistan Halk Cumhuriyeti'ne giden uçakların kalkış tarifeleri. O da Moğolistan'a gitmeyi hazırlanıyordu. Tıpkı Van Keen gibi. Dayan ağrı kesicilerin etkisini iyice gösterdiğini hissetti. Endişelerini hatırlayarak sordu. Ya oğlum, onun bunlarla ne ilgisi var? Cevap aynı. Hiç fikrim yok. Belki bir şeyler bulurum diye Lucian'a evlat edindiğiniz vakfı soruşturdum. Dayan irkildi. Ne buldunuz? Hiç. Kar kadar beyaz. Bana kalırsa her şey onlardan habersiz yapılmış. Çocuğu yetimhanelerine almaları için yakınlarda bir yere bıraktıklarını düşünüyorum. Langöz birden direksiyonu sola kırdı ve bir ekspres yola girdi. Vites değiştirdi, tüm hızıyla geniş bir tünele daldı. Dayan artık varsayımlardan pek o kadar emin değildi. Belki de tüm düşünceleri temelsizdi. Belki de bütün bunların Lucian'da olduğu iddia edilen güçlerle bir ilgisi yoktu da her şey nükleer araştırmalara dayanıyordu. Ne var ki Langöz sanki parapsikoloji konusunda girmek istermiş gibi söze başladı. Philip Thomas da aklımı karıştıran son bir şey daha. Onun parapsikolojik yeteneklere sahip olduğu söyleniyor. Dayan soluğunu tuttu. Ne demek bu diye sordu. Birçok kişi uzaktaki eşyaların yerini değiştirdiğini, demirleri büktüğünü görmüş. Uri Geller vari saçmalıklar. Uzmanlar buna telekinezi adını veriyor. Bana kalırsa Thomas becerikli, eli çabuk biriymiş. Bir dakika, düşünceyle maddeyi etkileyebildiğini mi söylüyorsunuz? Langöz gülen gözlerini dayana çevirdi. Bunu söylerken sizi güldüreceğimi sanmıştım. Bilimle uğraşan biri olarak sizi. Bu bölümdeki yabancı kelimeler. Uri Geller. Uri Geller. Thomas. Thomas. Van Keen. Vankain. Eugen Talikhi. Eugen Talikhi.